burada ki bahis din ahlakın önemi konusunda ve ne kadar bir zaruret taşıdığı konusunda bahsedecek. Çünkü insan yaptığı işin, okuduğu ilmin ne kadar önemli bir iş ve ne kadar önemli bir ilim olduğunu fark ederse ona daha fazla bir ihtimam ve önem arz eder. Bu konuya bizim dikkatimizi celbetmek ve bu ilme gereken ihtimamı vermemizi sağlamak amacıyla bu ilmin ne kadar bir önem arz ettiğini ve gereklilik derecesinin ne kadar olduğu konusunun üzerinde burada kısaca bir açıklama da bulunmaktadır. Buyuruyorlar ki ahlak ilminin önemi ahlakın kendisinin önemi kadardır. Veyahut da ahlak ilminin önemi ahlakın öneminden kaynaklanmaktadır. Ahlak ilmi çok önemli bir ilimdir. Niçin? Çünkü ahlakın kendisi çok önemli bir konudur. Ve ahlak ilmi çeşitli boyutlarıyla insanın her yönünü ilgilendiren bir ilim olması hasebiyle dolayısıyla önem arz etmektedir. Evet, arz ettik ki ahlak ilminin önemi ahlakın kendisinin önem taşımasından dolayıdır. Çünkü ahlak insan için kaçınılmaz olan, zorunlu olan bir gereksinimdir. Çok büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Öyle ki onu kaybetmemiz büyük husrana düşmemize yol açmaktadır. Ve onu bulmamız ise çok büyük bir saadeti elde etmemize vesile olduğundan dolayı bu konu hem dünyamızı ve hem ahiretimizi ilgilendirmesinden dolayı ahlak çok önemlidir. İnsan eğer o güzel ahlaklar denilen ve erdemler denilen bu güzel ahlakı edinmiş olursa hem dünyasında hem de ahiretinde karlıdır, saadetlidir. Buradan bir eksiği var ise hem dünyada ve hem de ahirette o eksik oranında zarardadır. Dolayısıyla bir şey çok önemli bir şey oluyor. O zaman ahlak çok önemlidir. Ahlak önemli olduğuna göre onu bize öğreten, onun yolunu, onu edinmeyi bize yolunu öğreten ilim de o zaman önemli bir ilim olmuş oluyor. Ahlak buyuruyor ki insanın yaşantısının her boyutunu, ki bu boyutları biz dört ilişkiye ayırdık geçen bahsimizde. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi, insanın Allah'la, yaratanıyla olan ilişkisi, insanın çevresiyle olan ilişkisi, çevreyle olan ilişki de tabii çevreyle olan ilişki ve insani çevreyle olan ilişki olarak ikiye bölündü. Dolayısıyla insan yaşantısında yaşantısı bu dört ilişki içerisinde oluşuyor. Ahlak ilmi de İşte bu dört ilişkinin ıslahı, düzeni ve güzel esaslar üzerine oturmasını sağlayan bir ilimdir. Ve böylece insanın yaşantısında insanın gerçek bir taadule, yani gerçek bir denge üzerine olmasını sağlamaktadır. Bu gerçek denge de insanın hem dünyada ve hem de ahirette saadetini temin etmektedir. O halde ahlak ilmi çok önemlidir. Bunu bir üzerinden tatbik edelim buraya kadar olanını. Daha sonra devam ederiz. Görüyorlar ki ehemmiyeti ilmi ahlak bi sebebi ehemmiyeti ahlakast. Ahlak ilminin önemli oluşu, önemi ahlakın kendisinin öneminden dolayıdır. Ehemmiyet ahlaka mitevan ezzevayayı muhtelifi berresi kerd. Ahlakın önemini de çeşitli boyutlarla, boyutlar açısından inceleyebiliriz. 1. Ahlak revabiti çeharkani insanlara derber mi gired? Bir kere ahlak insanın bu dört ilişki yaşamı boyutunda ilintili olduğu bu dört ilişkiyi kuşatmaktadır. Hepsiyle bağlantılıdır. Benaberin islahı on bimâneyi islahı hemen revabiti insan. Öyleyse ahlakın islahı bu dört insanın bütün irtibatlarının, ilişkilerinin islahı demektir. Ve netice yok. Ve bu ilişkilerin hepsinin islahı sonucu ise residen-i insan ve taadul-u vakî-i hâd bu. İnsanın gerçek bir dengeye ulaşmasına sebep olmaktadır. Maksud es taadul-u vakî-i insan, insanın gerçek bir denge üzerinde olması da olmasından maksat ise ines ki arzuha ve ef'al insan ba istedaha niyazha ve gayet vücudu hemahenk şeved. Dengeli insan odur ki o insanın eylemleri ve arzuları, istek ve arzuları ve eylemleri onun istidat, ihtiyaç ve yaratılış amacıyla uyum içerisinde olan. İnsan eğer istidadı olmayan bir istekte bulunursa, yani bir şeyi istiyor ki o insan için meysur değil. İnsan eğer gücü ötesinde bir istekte bulunursa beyhude bir istektir. Boşuna bir çalışmadır. Boşuna bir zahmet olur. Yani hem isteği boşunadır ve hem o doğrultuda çalışması boşunadır. Eğer ihtiyacı dışında, ihtiyacı mesela diyelim ki kışın nedir insan? Sıcak bir evi ve sıcak elbisesi gibi. Kışın bu ihtiyacı temin etmesi yerine başka bir şeyle meşgul olursa, ihtiyacı olmayan bir şeyle meşgul olursa bu yine boşuna çalışmış olur, boşuna zahmet o çekmiş oluyor. Veya çalışmaları ve istekleri gayat-ı vücudi, onun yaratılış, varlık amacına yönelik değil. Onun dışında bir Allah Tebarek ve Teala insanın yaratılış amacı şudur diye bir yamaç koymuş. Bu o amaç dışında çalışıyor. Onun tersine çalışıyor. Veyahut da ona gerekli olmayan bir çalışması ve arzusu varsa yine hem beyhude, hem boşuna zahmet, hem de insanın az edeyim ki saadeti kaybetmesi oluyor. Ama eğer insanın arzuları ve eylemleri, insanın istidatları, yani kabiliyeti, neye ulaşabilir bu varlık? 2. ihtiyaçları, 3. yaratılış amacına uygun olursa, uyum içerisinde olursa, insan hep sırat-ı müstakimde olur ve hep her zaman saadet hissinde yaşar. Berayı şinahtı ve jagiha insanı mutadil. Ha, şimdi demek ki ahlak da bize bunu öğretiyor. Diyor ki, bak insan ilk önce bize kendisini tanıtıyor. Diyor ki, bak senin istidadın budur. Sende olan kabiliyetler budur. İnsanın kendi istidadı. Senin haddin budur. Bu şeylerle donatılmışsın ve bu istidada sahipsin. İki, senin ihtiyaçların budur. Dünyadaki ihtiyaçların, bir de senin ahiret ihtiyaçların bunlar. Üç, senin yaratılış amacın budur. Senin varlık sebebin budur ve bunları bize öğretiyor. O zaman demek ki ahlak bunları bize öğrettiğinde biz dengeli bir yaşam üzere ulaşmış oluyoruz. Peki diyor, sen burada bahsettin insanın yaratılış veyahut da varlık amacından. İnsanın varlık amacını nereden anlayabiliriz? İnsan, yani varlık sebebi ve varoluş amacı, nihayet kasıt, gayesi nedir? Bunu nereden anlayabiliyoruz? Diyor ki, onu bilmemiz, bize insanın istidat ve ihtiyaçlarını bildiğimizde, yani insandaki kabiliyetleri ve ihtiyaçları bildiğimizde hemen anlarız ki, ha demek ki bu kabiliyet ve bu ihtiyaçlarla yaratılan bir varlığın amacı da budur. O zaman amacını da anlamış oluyoruz. İnsanın kabiliyetlerini ve insanın ihtiyaçlarını anlamamız, onun yaratılış sebebini anlamamızı da sağlamış oluyor. Berayı şinahtı bir cegihayı insanı mutaadil, mutaadil insanı, dengeli insanı tanımak için bayet ez hesfay asker, varlıklardan, yani sahip olduğu özelliklerden şuru etme, onları tanımakla başlamalıyız. Yani bayet gayet-i vücudi insan, yani ilk başta mutaadil insan tanımak için insanın yaratılış vücudu şeyini, amacını bilmeliyiz. Onu bilmek için de istidha ve niyazmendihay uğraşınak, onun istidadını ve ihtiyaçlarını tanımalıyız. Ki bunu tanıdığımızda neticede insanın yaratılış amacını ve neticede dengeli insanı tanımış oluyoruz. Onga, mitevan. Peki bunu tanımanın faydası nedir? Yani insanı, dengeli insanı tanımanın, insanın kabiliyetini tanımanın ve insanın ihtiyaçlarını tanımanın faydası nedir? Diyor, o zaman insan arzularını ve işlerini bunlara göre düzenler. Muvaffak olması ona bağlıdır. Eğer ben istidadım dışında bir şeye, mesela eğer ben isteyeyim ki melek olayım, bende melek olma istidadı farzen yok. Kendimi ne kadar zahmete sanırsam sarayım, melek değilim, olamayacağım. O zaman eğer bir insan melek olmak için çalışırsa, demek ki bu insan sadece kendisine zahmet vermiş olur ve kendisini asıl saadetinden alıkoyuyor. Örnekler verdiğim gibi dünyadaki ihtiyaçları bunlardır. Bu ihtiyaçların dışında çalışırsa gene kendisini zayi etmiş oluyor. Ahiretteki ihtiyaçları bunlardır. Bunların dışında çalışırsa gene kendisini zayi etmiş oluyor. Demek ki insan bu kabiliyetleri ve ihtiyaçları ve yaratılış amacını tanıması, insanın isteklerinin ve işlerinin bu amaç, bu ihtiyaç ve bu kabiliyet doğrultusunda olmasını sağlar. Ongah mitevan, yani bu tanıma olduktan sonra edilebilir ki engizehay ura bisuyi arzuhay des yafteni, o zaman insanın isteklerini ya da içerisinde engize, iç, engize Türkçesi yok. Ha, Engize Türkçe mesela insanı içerisinden iten o arzu değil, arzudan daha önce içgüdünün yok. İnsanı mesela diyelim ki bir iş yapmakta soruyorsun ki bu işin seni bu işe iten o içerideki isteğin den başka bir şey yani. Bir daha farklı bir tabir var. Ama istek diyelim bunu şimdilik. Ama ben aklıma gelse söyleyelim. Bu engize yani bizi istekten öte hatta engizeyi bile o meydana getiriyor yani. Bu engizeler insan onda bir temel engizeyi uğra onun o içgüdüleri ki onu işe itiyor. O içgüdüler ki işe iten içgüdülerdir. Onları bir suyu arzuhayı destyaftani o ulaşılabilen arzulara ve mütenasip ve keramet ve insanın kerametine uygun ve caygah-ı vücudi ve onun varlıktaki makam, caygah makam, varlık makamına uygun yönde bu cihet bahşi yönlendirmek olabilir. Ki onun engizelerini, o niyet dediğimiz, engize takma niyettir. O niyetin biz Türkçe bir şeyi var, tabiri var, ben onu şimdi hatırlayamıyorum. O yaşantıdaki niyetlerini ki insanı yaşantıda yönlendirir sağa sola. O yönlendirici boyutunu o arzulara yönelik ve şey diyebiliriz, yönlendirebiliriz ki o arzulara ulaşılabilen arzu olsun. Yani insanın istidadıyla uyum içerisinde olsun. Ve insanın kerameti ve varlıktaki yeriyle mütenasip olsun. Ve mukaddimat-ı lazım bera yresiden bir on arzuhara feraham ker. O zaman da çünkü insan bu arzular artık ulaşılabilen arzudur diye o zaman bu arzulara ulaşmak için gerekli olan mukaddimeleri ne gerekirse araçları, gereçleri bunun için artık temin etmek söz konusu olabilir.
Amaç olabilir mi?
Engize amaçtır ama amaçtan öte bir kelime var bu içeride. Bəli. Mühümtərin mukaddimeyi bərayı rəsidən bir arzuhayı şahisli insan, insanın arzularına erişmesi için en önemli mukaddime, yani araç, vesile, agahi az kemal ve rahayı rəsidən bir onasın. İnsan kendi kemalından ve o kemallara ulaşmak yolunu bilmesidir. Yani insan layık olan arzulara neden ulaşabilir? Yani layık olan arzuları nasıl sağlayabilir? Boşuna hayal kurmuş olmaz. Bir insan mesela diyelim ki bazen yaşantısı boşuna hayallerle geçir. Ulaşması mümkün olmayan, istidadıyla uyumlu içerisinde olmayan hayaller. Bu insan niye bu hayallere, boş hayallere kapılmıştır? Çünkü o insan kendi kemalını bilmiyor. Yani bunun istidadını bilmiyor. Neye, hangi istidatlara, hangi kabiliyetlere sahip olduğunu bilmiyor. Eğer o kabiliyetleri biler ise ve ulaşması mümkün olan kemalı tanır ise o zaman bu arzular, istekler, o hayalleri de onunla uyum içerisinde olan hayallere dönüşmüş olur.
Muradına olmaz mı acı muradına?
İnsan, o engize var. Engize, yani bu buna bir şey daha ben Zeynep'e belki gelir inşallah derim bugün. Ve ilm-i ahlak in agahira der ihtiyar insan mi güzaret? Ahlak ilmi bütün bu bilgileri insana veriyor. Yani insana neyi veriyor? İnsana bir kere onun istidadını tanımayı, yani kabiliyetleri nelerdir? İki, ihtiyaçları nelerdir? Üç, yaratılış amacı nedir? Bunları öğretiyor. İnsana kemalını öğretiyor. Ve bu kemala layık olan istidatları, hangi istidatlara sahip olduğunu öğretiyor. Bunları bilmek insanın işte arzularını ve eylemlerini bu doğrultuda düzenlemesini sağlamayı bize öğretiyor. Bunun hepsi ahlak ilminden kaynaklanır. Ve böylece neticede de insan dengeli bir insan haline, müteadil, dengeli bir insan haline gelir. Dengeli bir insanda hem dünyada ve hem ahirette her zaman mutluluk içerisindedir. Bizim dünyadaki huzursuzluklarımız ve keza ahiretteki huzursuzluklarımız dengeyi kaybetmeden dolayıdır. Dengesiziz diye bu dengesizlik bizi huzursuz ediyor. Yani mesela ben eğer ihtiyacım buysa, bu ihtiyacı oluşturmak arzusuna düşmemişim, başka bir arzulara kapılmışım, kendimi zayi etmişim başka ulaşılmayan arzular peşimde, şimdi gelmişim bu ihtiyaç durumuna düşmüşüm ve şimdi de bu ihtiyacı temin edemeyecek durumda fırsat elden çıkmış. İhtiyaç bende ve artık onu temin etme imkanları da elde yok. Bu dengesizlik işte beni burada huzursuz ediyor. Şimdi ihtiyacın içerisinde ve zayi edilmiş bir fırsatlar. Ve bu durumda insan huzursuz olur. Bu dünyada da böyledir, ahirette de böyledir. Ha, engizeyi öğrendim. Türkçesi, aklıma geldi. İç de iç, güdüdeki iç dürtü. İç dürtü. Yani insanı dürtür yani. İçeriden mesela itiyor ya. Ha. İç, yani. Engize Türkçesi dürtüler. İnsanın içerisinde, mesela insan duramıyor yani. İçeriden insanı mesela kendine bir motor gibi ne ediyor? İtiyor. Ki bu yola git. Bu iç dürtüler insana arzu meydana getirir. Ki bir şeyler arzu etmeye, hayal etmeye başlar. Ondan sonra irade olur, ondan sonra eylem meydana gelir. İç dürtü.
Ha? Umid hem
bir şey mi? Umid hem bir şey mi? Umid, ben de tekmen engize tekmen. Yani der Türkiye'nin iç dürtü, yani çiziz kez der o insan ram, berem engize. Ha, vermeyen gizli insan. O çizhay kezden o insana veremeyen gizli. Terheme-i edvar-ı tarih bütün tarihin bütün dönemlerinde insanha berayı residen bir taadülü ferdi ve içtimai kuşiden. Ha. Diyor ki yani insan var olduğundan dünyada var olduğu zamandan itibaren İster dindar olsun, ister dini olmasın. Bütün insanlar, çünkü saadet herkes istiyor. Herkes mutsuzluktan rahatsızdır. Yani o mutsuz olmak istemez. Mutlu olmak istiyor. Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Ve mutlu olmanın yolu da taadül olduğunu, yani dengeli olmak olduğunu biliyor. Ve lezâ, bütün insanlar dengeli yaşam nasıl sağlanır? Bununla ilgili desturlar, ilkeler, kurallar ortaya koyuyorlar. Yani giderim mesela diyelim ki bir gayri... Kusura bakmayın, bu telefonu bugün açık tutmak zorundayım. Ben kendimize... Alo. Aleykümselam. Ne am Mevlana? Entüm cehtüm ile Türkiye? Ne am? İnşallah ana saat sen nos. Ne am? لا بأس إن شاء الله إلى مطار أتاتورك إن شاء الله. إيه صباحا يعني. إيه إن شاء الله أنا أستقبلكم. إن شاء الله. إن شاء الله أنا أستقبلكم إن شاء الله. إن شاء الله. الله. نعم. يعني يعني من المطار إلى المسجد تقريبا ساعة تقريبا تقريبا ساعة. إيه إن شاء الله إن شاء الله. أنا نعم أنا أكتب على اسمي. إيه إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Kusura bakma, yani telefon dışındandı ve ben aslında bunun için değil de başka bir şey için açık tutmak zorundayım, onun için kusura bakma. Bugün istisnaydı, kusura bakma. Arzımız buydu ki bütün insanların tamamı ve bütün mektepler, yani insanlar bir takım mektepler oluşturmuşlar yaşantılarında, çeşitli dünya görüşü. Bizim iki şey var. Bir dünya görüşü, bir de ideoloji. İdeoloji, yani takmen bizim Furuuddin yerinde. Furuuddin, onlar ideoloji. Dünya görüşü, onlar usulüddin. Usulüddin demek dünya görüşü. Mesela Türkçe'de ideoloji demek Furuuddin. Şimdi İnsan, Furuuddin, insanın neyle ilgilidir? Ameliyle ilgilidir. Yani yaşantısıyla ilgilidir. Nasıl yaşamalıdır? İnsan nasıl yaşamalıdır? Bu yaşantının çeşidi dünya görüşüne göre düzenlenir. Dünya görüşü. Dünyaya nasıl bakıyorsun? Dünyayı nasıl biliyorsun? Dünyaya bakış açısı yaşantının biçimini düzenliyor. Bu iki çeşit dünya görüşü var. Bir, yaratana inanan dünya görüşü ki bunlara metafizikler denilir, metafizikçiler denilir. Yani dine inanan, peygamberleri kabul eden, Allah'ı kabul eden metafizikçi dünya görüşü. Bir de bunu reddeden, yaratanı kabul etmeyen, peygamberleri ve dini kabul etmeyen, bunlara da materyalist, eskiden de ne? Dehriyun, dehirciler, tabiatçılar. Dünyalarına, onların dünya görüşü budur ki, diyor ki, yani varlık tabiattan ibarettir. Her şey bir maddi tabiattır. Tabiat, madde kendi içerisinde bir denge oluşturmuş ve bu denge işlemektedir. Bu denge çerçevesinde insanlar da var olmuştur. Bu tabiat var etmiştir. Nitekim diğer canlıları da tabiat var etmiştir. Ve bu denge öyle devam ediyor. Hayat veriyor, hayatı alıyor. Hayat veriyor, hayatı alıyor. Bu tabiat içerisinde dönüyor her şey. مَا يُحْلِكُونَ اِلَّا الدَّهَرْ Kur'an-ı Kerim'de ayet. Bizi öldüren ve dirilten sadece dehirdir, tabiattır. Şimdi bunlar da, bunlar öyle bir insanlar değiller ki diyelim ki mutsuz olsunlar. Diğer, yani biz mutsuzluk istiyoruz desinler. Hayır. Onlara da sorsak diyecekler ki biz mutluluk istiyoruz. Keza Allah'ı yaratanı kabul eden, peygamberi kabul edenler. Onlar diyorlar hayır. Bu tabiatın kendisi, tabiat ve tabiatta olan her şey bir yaratanın eseridir. Bu yaratan da hem tabiatı hem onda olan her şeyi belli bir amaca yönelik, belli bir hedefe yönelik yaratmıştır. Ve bu tabiat ve tabiatta olan her şey onun kudreti ve onun elindedir. Kudreti dahilindedir. Onun tasarrufu altındadır. O dilediği gibi ve uygun bulduğu gibi, ki onun dilemesi ve uygun bulması da yine ilim ve hikmettendir. Bu tabiatta ve bizde tasarruf ediyor. Şimdi bu iki dünya görüşü var. Peki hayatını dünya ile ibaret bilen, dünya görüşü fakat dünya olan İnsan diyor ki ben için fakat önemli olan dünyadır. Peki dünyada mutlu olmak için ne yapmalıyız? O diyor ki mutlu olmak için iki şey lazım. Bir, toplumsal kanunlar, yönetim, adalete uygun bir yönetim, siyasi yönetim, iktidar. İki, insanların ilişkilerinde bunları dengeli kıracak ilkeler ve kurallar. Çünkü insan diyor ki, insan toplumsal bir varlık, toplum içinde. İnsan tek başına yaşamıyor. İnsan bir toplum içerisinde, bir evde, bir köyde, bir şehirde, bir devlette, bir toplum içerisinde yaşamak zorundadır. Tek başına yaşamak insan için mümkün değil. Çünkü ihtiyaçları öyledir ki, bu ihtiyaçlar ancak toplum içerisinde karşılanabilir. İnsanın ihtiyaçları çok çeşitlidir. Toplum olmazsa bu ihtiyaçlar karşılanmaz. O halde insan bir toplum içerisinde yaşamak. Toplumda da insanın mutlu olması için iki şeye var. Bir toplum ihtiyacı var. Bir toplumu yöneten kanuna, ki bu siyasi kanunlardır, hükümet kanunlarıdır, yönetim kanunudur. İki, insanın ilişkilerini düzenleyecek ilkelere. İşte bu insanın ilişkilerini düzenleyecek ilkeler var. Ahlak. Ahlak ilkeleri. Onlar kendilerine göre bir takım ahlak ilkeleri. O halde onlar bu şekilde, o mektep, yani maddi mektebin temeli budur. O da ahlak ilkelerini kendisine göre bu dünya hayatını düzenleyecek şekilde, dünyada insanın mutluluğunun temeli şekilde düzenliyor. Ama dine inanan bir insan bu maddi insanın aklından anladığını anlamakla birlikte, akıl konusunda materyalistle dindar insan her ikisi nedirler? Ortaktırlar. Bu konuda bakın bizim artımız var. Akıl, bu maddi insanın dediği şeyler bu akılın ürünüydü değil mi? Akıl. Akıl bunu anlıyor. Akıl diyordu bunu. Bu akılda biz onlarından ortamız. Onların kullandığı aklı biz kullanmakla birlikte diyoruz ki bize bir artı var. O artı da budur ki biz bu aklımıza ilaveten bir de bizi yaratanın bize göndermiş olduğu her iki yaşantımızı, hem dünyamızı ve hem ahiretimizi, hem buradaki hem oradaki, hem ihtiyaçlarımızı, hem istidatlarımızı, hem bunlarla uyum içerisinde olan kanunu, hem toplumsal yönetimimizi, hem ahlaki ilişkilerimizi, bireysel, ferdi, yani insani ilişkilerimizi düzenleyecek kuralları, ilkeleri, kanunları bize gönderen yaratanımız var ve göndermiştir. Peygamberleri aracılığıyla bize daha fazla bir bilgi gelmiştir. Siz sadece kendi aklınızla bakıyorsunuz, akıl gözüyle. Buradan edinmiş olduğumuz bilgilerde sizin bildikleriniz, çıkardıklarınız, biz buna ilaveten bir de yaratan tarafından gelen kanunlar, ilkeler var ve bilgi var. Biz artı içerisindeyiz. Akıl ve Allah'ın bilgisi. Aklın öğretisi ve Allah'ın öğretisi. Bu ikisi, biz ikisinden yararlanıyoruz. Siz tek birinden. Bu tek birinden yararlanmak da, akıldan yararlanmak da tek başına yeterli değil. Niye yeterli değil? Çünkü aklımızla bakıyoruz ki hem kendimizi, hem tabiatı, hem bu tabiat varlık aleminde olan her şeyi olduğu gibi anlayamıyor. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz karşısında çok bakıyoruz ki cehaletimiz haddi aşacak kadardır. Aciziz. O zaman biz nedir? Bildiklerimiz çok bir zerredir ve damladır. Bilmediklerimiz bir deryadır. Siz bir damladan fakat istifade ediyorsunuz. Biz o damlaya ilaveten bir de o deryanın tamamını bilen Allah'ın bilgisinden. Ve liza Allah tarafından, din tarafından gelen ahlakı öğretiler, bu konudaki bilgiler, ne, hangi bilgiler? İnsanın istidadını tanıtan, insanın ihtiyaçlarını tanıtan, insanın yaratılış amacını bildiren ve bunlara düzenleyecek ilkeleri bildiren bilgiler kesin olarak sağlam, dürüst, hatası olmayan ve hetmen insanla uyum içerisinde olan bilgilerdir. O zaman bu muvaffakiyetimizi %100. Bir dindarın muvaffakiyeti, tevfiki %100'dür. Muvaffak olur. Ama dindar olmayanın muvaffakiyeti sadece eğer olsa bile bu dünyada sınırlıdır. Bu dünyada da muvaffak oluşu %100 değil. Belki bildiğiyle bilmediğini mukayese ettiğimizde %1 belki oranında bile değil. İnsanın çünkü bilmediği %90. Bildiği olsa %1. O zaman muvaffak olma oranı ne olur? Ancak %1 oranında olur. O %1 oranla tutulmuş. Biz ise çünkü yaratandan gelen bilgiyi aldığımızdan dolayı bizimki %100 olmuş oluyor. Burada bunu anlatmak istiyor ama başka bir tabirle okuyalım. Derheme-i edvar-ı tarih insanha beray residen bir taadul-i ferdi. Tarihin her döneminde insanlar bireysel dengeye ve içtimai ve toplumsal dengeye ulaşmak için kuşiden ulaşmışlar. Bu dengeyi yakalamak için. Ve hemen-i cevami, ehemmez cevami dini ve gayri dini ve bütün toplumlar ve bütün mektepler, dini ve gayri dini, dini mektep olsun, gayri dini mektep, dini toplum olsun, gayri dini olsun. Revabit-i hudra, kendi ilişkilerini der çarçubu kevaid ve cevabı tenzimkerden görmüşler ki mutlaka bir takım kanunlar ve ilkeler olmalıdır. Bütün ilişkilerini kanunla, kaideler ve ilkeler kevaid ilke, cevabit kanun. İlke ve kanunlar çarçubunda ne etmiştir? Düzenlemişlerdir. Bakhşi umdi ezin cevabeti ahlaki buden. Bu ilkelerin önemli bir boyutu da ahlaki ilkelerdir. Ki ahlaki boyuttan nasıl olasın ki mesut olasın. Cevabeti ahlaki ahlaki ilkeler her gah ez tariqi vahider yapçudem. Eğer vahiy ile alınmış olsalar müessirter ve sahihter bu derdi. Daha etkin ve daha doğru. Belki daha etkinliği daha etkin diyelim. Ve kesin doğru diyelim. Dinden alınanın etkisi daha çoktur. Sahihler demeyelim. Belki tenha sahih. Hetmen sahih derler. Çünkü dinde yanlış yoktur. Ve le'in bedan mananiz ki ahlak vici insan hay dindar az. Ama dinden alınan ahlak ilkeler daha etkindir ve kesin doğrudur. Bunun anlamı bu değil ki ahlak sadece dindar insanlara mahsustur. Hayır. Belki dinsiz insanların da kendilerine göre ahlakı var. Niyaz bir ahlakla akıl insan nizdek mi koyar? Ahlaka ihtiyacı insan aklı da anlıyor. Ve durusti ve neki berhi az amal ve hatabudan ve zişti berhi digerra bazı amellerin doğruluğunu ve güzelliğini, bazısının hata oluşunu ve çirkin oluşunu mitavan dert numut, akıl bunları anlayabiliyor. Ve akıl diyor ki bu iş güzel, bu iş çirkin. Bu iş doğru, bu iş yanlış. Der vicdan ahlaki insan, insanın ahlakı, yani ahlaksal vicdanında agahi ve temayül bir hayra karar dade es. Hudaven, Allah tebrik ve teala insanın ahlakı vicdanında hem hayra dair bilgi ve hem de meyil bırakmıştır. Yani insanın içerisi hayra yöneliktir ki fıtratı. Her çendiğin agahı icmalle muhtesabısı. Her ne kadar bu bilgi az olsa ve icmali olsa, mübhem olsa bile bu bilgi ve bu meyil insanın içerisinde var. İnşallah ileride akaid bahsinde de göreceksiniz.
Hocam merdiv
ve
hamun hesin iki insan için.
Yani hesin petri insan merdiv ve hesin iki insan. Ben. De ileride akaid bahsinde göreceğiz. Bizim bu konuda özellikle bizlere mesela adalet ilkesini biz akaidde niye saymışız? Ehli sünnet adaleti akaidden saymıyor. Biz diyoruz ki akaidi sayarken Allah'ın adaletine de inanıyoruz. Bu adaleti biz akaid inancından saymamızın sebebinden birisi şudur ki biz yani ehl-i beyt ekolu olarak diyoruz ki insan aklı husn ve kubh'ı anlayabilir. Yani bir takım ilkeler husn-u akli ve kubh-i akli ilkesi bizde var. Biz kabulleniyoruz. Diyoruz ki insan aklı böyledir ki güzellikleri ve çirkinlikleri teşhis edebiliyor. Aydınlatabildiği çerçevede. Ne kadar aydınlatmışsa aklın bir nurdur. Akıl bir nurdur. Bir aydınlıktır. Ama bu aydınlık ne kadarını aydınlatıyor? Bu varlığın ne kadarını aydınlatmışsa, yaşamın ne kadarını aydınlatmışsa, insan yaşamındaki aydınlattığı çerçevede oradaki güzellikleri ve çirkinlikleri insan aklı anlayabiliyor. Akıl anladığı, bunu anladığından dolayı öte taraftan insanın içerisindeki fıtratı güzele yönelik, doğruya yönelik olduğundan dolayı akıl teşhis ediyor, fıtrat da emir ediyor. Akıl diyor bu güzeldir, doğru konuşmak güzeldir. Fıtrat da diyor öyleyse sen doğru konuş. Akıl diyor yalan konuşmak çirkindir. Fıtrat da diyor ki öyleyse yalan konuşma. Biz husnu ve kubhi akliyi kabul ediyoruz. Oysa ki ehli sünnet bunu kabul etmiyor. Ehli sünnet diyor ki insan aklı husnu ve kubhi ilk idrak edemez. Husnu ve kubhide biz sadece bakacağız ki vahide ne? Vahide ne demişse güzel, ona güzel diyeceğiz. Vahide ne demişse çirkin, ona da çirkin diyeceğiz. Bizim aklımızın hiçbir şey anlamıyor.
O zaman
İşte bunu diyorum. Onlara da çok...
İnsan, evet. İnsan muhtarın
ilkesine
de
aykırıdır. Aykırıdır tabii. Yani biz kendi içimizdeki fıtrat, yani kendi öz varlığımızı, yani biz kendimizi anlıyoruz değil mi? Anladığımız. Yani biz şimdi bakıyoruz ki aklımız bir şeylere güzel, bir şeylere çirkin diyor. Bir şeylere doğru, bir şeylere yanlış diyor. Yani kendi iç bilgimize, iç dünyamıza aykırı bir sözdür bu. Her insan kendi iç dünyasına baktığında görüyor ki bir şey anlıyor. Şimdi bunu anladığı halde, ya görüyor, görmediği halde bu görmüyor demek ya çok aykırı konuşmaktır. Ehl-i sünnet zaten burada diyorum ki akıllarına, fıtratlarına aykırı konuşuyorlar. Bu aykırı konuşmaları sebebiyle bir ilkeye imza atmışlar. Ne ilkeye? Diyorlar ki Elhamdülillahillezî övgü Allah'ındır ki feddelel mefdûl alel fâzil. Allah aşağıda olanı mefzul olanı yani faziletsizi faziletliye üstün kıldı. Faziletsiz kimdi? Ebu Bekir. Faziletli kimdi?
Ali.
Ali. Diyorlar ki Allah böyle yaptı. Biz diyoruz ki kardeşim bu Allah bunu yapmaz. Bu hem akla aykırıdır hem Allah'ın ilmine aykırıdır ve hikmetine aykırıdır. Diyorlar bu yok. Biz sorgulamak yok.
Bence bu biraz da kasıtlıdır sanki hocam.
Tabii tabii.
Bazı mevcut hadisler ki bak Peygamber şanına uymur, Peygamber şanına aykırıdı. Onlar ne için? Karşıda gelmiyor bu hadisler. Hani hadis böyle, Peygamber böyle yazılıyorsa doğru. Tabii.
Yani şimdi bakınız, onlar bir takım şeylere boyun eğdiler.
Evet.
Bu eğdikler, boyun eğdikleri şeyleri bu sefer yorumlamaya çalışıyorlar. Yorumlamalarıyla bakıyorlar ki aklı kabul etseler olmuyor. O zaman diyorlar biz aklı koyalım kenara, diyelim de yapalım işte Allah böyle yapmıştır. Bir şey böyle ile bitirelim yani. Öyle.
Aykırının Türkçesi imkan ve perzeşe parçası değil mi?
Aykırı yani zid. Berzeddi akli. Ne bileyim ki berzeddi akli? Yani inha amadan yetişe hayra kabul kerden. Yani dedi, ten deden bir yetişe hayra. Ben deden ki, hop ala in berzeddi akli. Ve berzeddi on desturatı esası İslam'ı. Bas amadan koftan ki ma bayad in ro tavcih kunim ki khudumun ra rahat kunim yani on der onu khudushun bari rahati vicdan khudushun. Amadan koftan aga asan ma aql ra bizarim kenar. Aql der in hita asan aql hiç ne mifahme? Aql ki ne mifahme? Khub amadim dilim ki khub khuda ben intori kerdi ki be kudret rasiden in halife به اراده خدا بوده. حالا که خدا این را اراده کرده و شده پس ما بگیم این خوبه، ولی اون که عقل میگه که این ترجیح مفضول یعنی بدون فضیلت با فضیلته، ترجیح بدون فضیلت با فضیلت درست نیست، عقل اینو میگه. میگه نه عقل چیز نمیفهمه اینطور میگه.
Pardon hocam, akılla gerçi
zamanla
birlikte ama
evet.
Akılla size telefonla konuşmuştunuz, onu
kim? Evet, yok, buyurabilirsiniz, evet.
Akılla imanın rabitesi, bağlantısı.
Belli. İman akılın ürünüdür. Akıl olduğu yerde iman var ve akıl olmadığı yerde de iman yok.
Diyebilir miyiz kadınlar her zaman iman konusunda erkeklerden daha aşağıdır?
Şimdi efendim bakınız öyle diyemeyiz. Yani bakınız kadınların aklı erkeklerden azdır demek yanlış bir şeydir. Akıl şu bölümleri var. Kadın yok öyle değil. Onun anlamı o değil yani. Yani bakınız bir şeyde az edeyim ki bazı Allah tebareke ve teala bu yaşantının çeşitleri yani sahaları var. Yaşantının sahalarında da herkes bu sahanın birisinde çalışmalıdır. Dolayısıyla kadınlardaki aklı bir sahayı doldurmak için dengelemiş, erkeklerdeki aklı başka bir sahayı doldurmak için. Mesela kadınların aileyi yönetmekte, evin iç düzenini kurmaktaki akılları erkeklerin aklından çok çok fazladır. O dengeyi onu kadın iyi anlayabiliyor. Ama gelelim mesela diyelim ki dış yaşantıda, yani mesela siyasi hayatta, siyasi hayatta istisnalar hariç genellemeye baktığımızda siyasi düşünce itibariyle erkekler daha fazla siyasi olabiliyorlar. Yani akılları orada daha geniş çalışabiliyor. Bu durumda çünkü bu alanı da Allah tebareke ve teala daha çok erkeklerin ühdesine, çünkü ağır iştir diye bu işi erkeklerin boynuna koyduğu için erkeklere o boyutta bir fazlalık vermiş. Allah tebareke ve teala vücuttaki istidatları o ihtiyaçlara göre dengelemiştir. Kadın bu hayatın bu dengesini şey edecektir, dolduracaktır. Onun istidadını bu yana ayarlamıştır. Ki erkek oraya girerse işi bozuyor. Bu tarafta da erkeği bu dengeyi kurmaya ayarlamıştır işin ona verdiği şeylere, onun istidadını buna göre ayarlamıştır. Oraya kadın girerse bozuyor. Şimdi dolayısıyla her ikisinde de her alanda bir eksiklik, bir artılık vardır. Ve her ikisi de bu Allah'ın vermiş olduğu bu anlayış, bu akılla, bu aklı tam kullanırsa her ikisi de kendi alanında iman ehli oluyor. Her ikisi de iman ehli olduğunda Allah katında her ikisinin de o imanı ölçüsünde derecesi aynıdır. Men amile salihen, her kim iyi iş yaparsa, min zekeri, erkek avunsa, kadın, bu iyi iş. Peki kadının iyi işi nerededir daha çok? Kadın iyi işi, demiş ki seni ayarladım ki çocuğun, sende atife koydum, mehabbet koydum, meveddet koydum, sen çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada erkekten daha iyisin. Kadın orada eleyebilir, salih iş yapsın. Erkeğe de biraz kabalık verdi vücut yapısıyla. Sana dedi ki, sana da adaletli olmayı, salih amel işlemeyi nerede? Siyasette, yönetimde, savaşta. Bu gibi alanda sana verdim. Orada eğer salih olarsanız. Ama her ikisindeki fırsat eşittir. Yani Ayetullah Karati'nin dediği gibi, Elhamdülillahillezî sevve tevfîka beynel cemî. Yani tevfîki, bu başarıya ulaşmak, imana ulaşmak kabiliyetini herkes de eşitlemiştir. Hiç kimsenin, bir kimseye burada artısı yoktur. Ama ne var? İhmal var. Ben eğer kendi alanımda ihmal edersem o başarıyı kaybediyorum. Siz kendi alanınızda ihmal edersiniz, kaybediyorsunuz. Biz ihmaldan kaybediyoruz. Yoksa tevfik aramızda eşittir.